Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun kıymetli dostlar. Bu hamdelenin, bu salvelenin berekatıyla haneleriniz pürnür olsun. Madem ki buraya bu güzel sohbete geldiniz, bu cami-i kebir Ayasofya Camii'nde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izini sürmek, kokusunu koklamak için burada bulundunuz. Mevlam sizlerden razı olsun. Allah hepinizden, göçmüşlerinizden, bütün işlerinizden inşallah razı olsun. Yani razı olunabilecek güzel amellere sizleri muvaffak kılsın. Efendim, hakikaten Siyer-i Nebi'nin kendine ait bir bereketi var. Bir şeyleri anlatmak için değil, acaba neleri anlatmadan geçebilirim diye bakmanın zorluğunu yaşıyoruz. Fakat hatırlatmamızı yine yapalım. Derdimiz, maksadımız siyer zevkini, Efendimizin hayatını okuma zevkini eğer bir parçacık sizlerde bu zevki uyandırabilirsek, birazcık merakınızı olumlu yönde celbedebilirsek bizler kendimizi bahtiyar hissetmiş olacağız. Bu arada inceden inceden kamış sesi, şöyle kamışın inleyerek bir Allah, Allah diye inleyişi vardır. İsmürekkebi ile beraber ahırlı kağıt üzerine giden bu kamışın bir feryadı vardır. Acaba neyin feryadıyla şu anda inlemekte? Birazdan onu Hafız Hüseyin kardeşimizin, Hattat abimizin yazmış olduğu Efendimizin bir ismiyle öğrenmiş olacağız. Ve inşallah her zamanki gibi programın sonunda Efendimizin bir ismini daha hatırlamış yahut öğrenmiş olacağız. Efendim, bugün hani İslam tarihinde müstakil böyle bir kitap, bir ansiklopedi yazılabilecek neler var diye baktığımızda, başlı başına kendisi bir hadise, onlarca kitabı rahatlıkla muhteviyatıyla doldurabilecek hacimde önemli bir mesele vardır. Efendimizin hicretin 6. senesinde umreye karar vermesi, kendisine gösterilen bir rüya üzerine umre yolculuğuna çıkması ve 1500 kadar sahabisiyle yolculuğa çıkması, fakat Hudeybiye denilen mevkide müşriklerin tazyikiyle bu ibadete bile müdahale edilmesi ve bir anlaşmanın yapılması. Hudeybiye belki kısmen Uhud'a benzetilebilir. Zahiren bakıldığında bir mağlubiyet gibi, fakat netice itibarıyla muazzam bir fetih olarak karşımıza çıkacaktır. Hatta bazı İslam alimleri, kıymetli dostlar, Hudeybiye için İslam'ın en önemli fethidir. Mekke'nin fetholunmasının kapısı oradan aralanmıştır. Nitekim Hudeybiye'den hemen sonra inen ayeti kerimeler, Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabisine o ayetleri okuması aslında Hudeybiye'nin bir müjde, bir fetih olduğunu da aşikar olarak göstermektedir. Peki nedir Hudeybiye? Hudeybiye umre yolculuğu. Hani diyoruz ya, Siyer-i Nebi okuduğumuzda neler öğreniriz? Neler öğrenmezsiniz ki? Mesela biz her mevsimde hacca gidilir veya belli mevsimlerde de hac yapılır gibi tuhaf tuhaf sözlere bile maruz kaldık yakın bir zamanda. Ama bakın, burada bir Hudeybiye var. Efendimizin hayatı var. Efendimiz hac mevsiminden farklı bir mevsimde gidip hac yapmıyor. Gittiği şey umre. Umre yolculuğuna çıkmış oluyor. Kabe'yi tavaf edecek, özlediği Mekke'yi görecek, Allah için beyti tavaf edecek, hatta kurbanlar kesilecek. Bu şekilde yola çıkıyorlar ibadet kastıyla. O zaman Araplar zaten farklı ziyaret amaçlarıyla geliyorlar. Bazen de hac mevsiminde hepsi orada toplanıyorlar. Evvelce arz etmiştik, hac ama bugünkü hac gibi düşünmeyin. Onlar tahrif etmişler, Kabe'yi putlarla doldurmuşlar. Kestikleri kurban kanlarının üzerlerine tamamen soyunduktan sonra sürüp o en eski iptidai toplumlarda bile göremeyeceğimiz insanın şerefine, izzetine ve asla bir Müslümana ve mümine, hele hele Kabe'ye hiç yakışmayacak şekilde kendilerince tavaf yaparlarmış. İşte bu Siyer-i Nebi'de biz başka şeylerin inceliklerini öğrenirken hac umre ile alakalı incelikleri de fark ediyoruz kıymetli dostlar. Sözü uzatmayalım. Aleyhissalatü Vesselam kendilerine gösterilen rüya üzere Allah beyti tavaf nasip edecek. İnşallah saçlarımızı keseceğiz, sakallarımızı kısaltacağız, kurbanlar boğazlayacağız şeklinde sahabisine bunu açıklaması bir anda hemen bu sene olacak havasını estiriverdi bir kere. Efendimiz de ashabının genel olarak bir husustaki ittihadı ve birleşmeleri durumunda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sessiz kalmayı fakat bu süreçte de kendilerinin kendisine tabi olmasını da beklerdi. Bunu Uhud'dan hatırlayacaksınız, bunu Bedir'den hatırlayacaksınız ve Efendimizin hayatı saadetinde sıkça gördüğümüz bir özellik. Meşveret esaslı. Neticede Medine'den biliyorsunuz Mekke'ye gidişte belli bir harem sınırı vardır. Yemen'den girişte belli bir harem sınırı, Cidde'den Taif'ten girişte belli bir harem sınırı vardır. Harem hudutları bellidir. Medine'nin harem sınırı da, yani eğer Umre'ye hacca gitmek istiyorsanız Zülhuleyfe denilen mevkiden itibaren Mekke hudutları, harem hudutları başladığı kabul edildiğinden dolayı ki bunu Cebrail aleyhisselam Hazreti İbrahim aleyhisselama hudut olarak göstermiş, o peygamber de harem hudutlarını bu şekilde ümmetine ilan etmişti. Orada durdular. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz umre için niyet etti. İki rekat namaz kıldı yani. Ve ihram bezine büründü. Hatta 70 kadar hayvanın da üzerlerine nişane vuruldu. İşte bunlar kurbanlık hayvanlarımızdır diyerek ve silah alınmadı. Ama bazı kaynaklarda Aleyhissalatü vesselam belki dışarıdan haramilerin saldırısı olur, başka serkeşlerin saldırısı olur düşüncesiyle bir şekilde kendilerini uzaktan takip eden dağların tepelerin ardından veya uzaktan takip eden 70 kişilik bir seriyenin de olduğu tespit edilmiştir. Tabi bu durumda gayet iyi niyetle ve ibadet kastıyla hiçbir savaş emaresi alameti üzerlerinde bulunmadan o şekilde giderlerken 1000'e yakındı oradaki sahabilerin sayısı. Müşrikler bu durumu haber aldılar. Kesinlikle olmaz dediler. Zaten bunu da kullanmak istediler. Her fırsatta her türlü akraba ilişkisini, vefatını, ölümünü, hani bir şey anlatmayayım diyeceğim ama anlatayım isterseniz. Çünkü bu Hudeybiye ile de alakalı bir mevzudur. Rumlar yani Bizanslar Kisra'ya yeniliyorlar. Yani Acemlere, Mecusilere yeniliyorlar. Mecusiler ateşperest, puta tapan. Bizanslılar da pagandan, putperestlikten birçok şeyler geçmiş. Kendilerince pagan kültürünü kendi dinlerine yansıtmışlar falan ama neticede kendilerini Hazreti İsa'ya mensup gibi gösterip Hristiyanız diyorlar. Düşünebiliyor musunuz kıymetli dostlar? Mekke'de müşrikler bunu bile Müslümanların aleyhine bir algı operasyonu gibi kullanmışlardır. Nasıl mı? Rumlar yenilip tamamen bozguna uğramış ve artık bir daha hiçbir şekilde Kisra ile savaştığında galip olamayacağı bir duruma düşmüştür. Çok büyük bir bozgundur. Artık Anadolu'yu bile terk etmek zorunda kalacağı dedikoduları dolaşmaktadır ki netice onu göstermektedir. Fakat bunun üzerinden hemen Müslümanlara şöyle yapıyorlar. Bak işte peygamberliğini ilan eden bir adama mensup da onlar. Kisra da bizim gibi putperestti. Ne alaka diyeceksiniz ama işte bu. Bak nasıl putperestler bir peygambere inanmışı yendiler, bertaraf ettiler, heder ettilerse biz müşrikler de siz peygambere inanan toplumu berbat edeceğiz gibi laflar etmeye başladılar. Yani bu sözleri söylemeleri acayip. Fakat daha acayibi ne biliyor musunuz kıymetli seyirciler? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabinin de böyle bir yakıştırmaya maruz kalmaları hasebiyle mahzun oldukları da bir acayip mesele. Fakat Efendimiz şöyle buyuruyor. Ayet-i kerime geliyor Rum suresi. Gulibetur Rum ayeti kerimesi. Yani Rumlar galip getirilecekler. Meydan okuyor Kur'an. Yenildi değil mi şu anda? Mümkün değil galip gelmeleri. Merak etmeyin Bizanslılar galip gelecek şeklinde Rum suresi iniyor. Bunun üzerine de Hazreti Ebubekir geliyor. Hemen oradaki bir kişiyle iddiaya giriyor. Geliyor Efendimiz'e iddiaya girdiğini söylüyor. 3 seneye kadar ben yenecekler dedim diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayette geçen bir kelimeyi tefsir ederek o 3 ila 10 sene arasındadır. sen git şimdi bir daha iddiaya gir, süreyi uzat, süreyi uzat ve biraz da mal artırımı yap. Hakikaten de kıymetli dostlar, Rumlar bozguna uğradıktan 9 sene sonra ani bir baskınla bütün Kisra'nın ordusunu helak ediyorlar ve perişan ediyorlar. Anlatmak istediğim şuydu aslında. Yani her türlü fırsatı Müslümanlar aleyhine kullanmışlar. Burada da umre yapmalarını bir şey bilip, kendilerince fırsat bilip, şimdi umreyi bahane ederek onlar üzerine baskı kurarız diye düşünmüşler. Ve bunun üzerine en önce Büdeyl'i gönderiyorlar. Büdeyl geliyor. Yani anlaşma yapmak, elçilik yapmak için. Ama bu arada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye de birisi gitse bu durumu haber verse diyecektir. Fakat bunlar nerede oluyor? Sırayla gitmiş olalım. Efendim bu hadisenin tam vuku bulduğu yer Hudeybiye denilen mevki. Mekke'ye çok yakındır. Hudeybiye su kuyularının olduğu yerdir. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin devesi tam bu mevkiye gelindiğinde duruyor. Hiç kımıldamıyor. Sahabi diyor ki ya Resulallah bir şeyden ürktü galiba. Hayır. Bir şeyden korkmadıysa yorulmuştur. Hayır. Bu devenin böyle bir huyu yok. Kusva Efendimizin çok sevdiği bir devesi. İsmi de var. Peki ne oldu ya Resulallah? Ebrehe'nin başındaki file ne olduysa buna da o oldu. Allah Teala buradan ileri gitmemizi istemiyor diyerek Efendimiz orada karargah kuruyor. Bu sırada da Mekkeli müşriklerin durumdan rahatsız olduğu haberleri üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e ve birkaç kişiye gidiniz içinizden birisi gitsin Mekkelilere durumu anlatsın. Bak biz ibadete geliyoruz. Silah da yok üzerimizde. Hazreti Ömer hatta herkes Hazreti Ömer'de birleştiği için onun gitmesini teklif ediyorlar. Ama Cenab-ı Ömer buyuruyor ki ya Resulallah biliyorsun ben celalli bir insanım. Herkese de kavgalı ayrıldım. Ve şu anda da Mekke'de benim ailemden kimse yok. Derdimi anlatamadan bu adamlarla savaşmak zorunda kalabilirim. Ya öldürürüm ya ölürüm. İyisi mi sen başkasını gönder ya Resulallah diye istişare ediyorlar çünkü. Söz dinlememek değil. Efendimiz istişareye açık. Ama şunu da teklif ediyor. Osman bin Affan damadınız Mekke'de de akrabaları olduğu için herkes de onu Halim Selim bildiği için herhalde elçi olarak daha uygundur diye söylüyor. Bunun üzerine Efendimiz bu fikri beğeniyor. Sen gider misin ya Osman? Giderim. O zaman haydi git diyor. Hazreti Osman Efendimiz gelecek ve Mekke'li müşriklere durumu anlatacaktır. Bakın biz savaşmak için gelmiyoruz. Şöyle geldik böyle geldik demesine rağmen müşrikler dinlemeyecektir. Bir elçi göndereceklerdir. İşte Büdeyl öyle geliyor. Hatta burası da önemlidir. Hazreti Osman'a diyorlar ki sen şimdi tamam bırak anlaşma olmadı ama geç Kabe'de tavafını yap. Hazır ihramlısın. Kendince kendi dinin üzerine umreyi yap. Hazreti Osman ne diyecektir biliyor musunuz kıymetli dostlar? Ben Resulullah'la yola çıktım. Resulullah Kabe'yi tavaf etmeden ben Kabe'yi tavaf etmem diyecektir. Bu şahıslar böyle insanlardı kıymetli dostlar. Bu insanlar kendilerine göre sevap, kendilerine göre hizmet anlayışı içinde değil. O birlik ve beraberlik şuuruyla hareket eden fedakar insanlardı. İşte Büdeyl Mekkeli müşriklerin yanına geldi. Dediler ki Büdeyl'e yok dediler yani bu olmaz. Bu sefer Urve bin Mesud elçilik vazifesini istedi. Urve bin Mesud çok mühim bir kişi. Mekke'de o dönemde bir ticaret olduğunda bir efendim herhangi bir saltanat sahibi bir adamı bir şey gönderildiğinde hep Urve gidiyor. Yani Urve'nin tecrübesi çok girişken. Bunun üzerine diyorlar ki sen git Muhammed'i yolundan vazgeçir şeklinde. Ama arka planda da ya savaşmak ya bir şekilde izin vermemek var. Çünkü Müslümanların rahat bir şekilde Kabe'ye girmesiyle Mekkelilerin bir anda Müslüman olacağı korkusu var. Altında yatan bu. Bu kadar serbestlik verirsek ellerini kollarını sallayarak bunlar dolaşırlarsa yani çok etkilenirler. Zaten sahabiden etkilenmemek, Efendimiz'den etkilenmemek mümkün değil ki. Gençler de var. Bir tavafa çıktıklarında hepsi Müslüman olur korkusu var. Ne yapıp edip engellemeye çalışıyorlar? Urve bin Mesud geliyor. Efendimiz çok açık, net bir şekilde biz savaşmak için gelmiyoruz diyor. O sırada böyle bir elini uzatarak omuzuna dokunmaya kalkıyor. O elini bir daha uzatırsan yerinden sökerim onu diyor birisi. Kim diyorlar? Ebu Bekir konuştu diyorlar. Ebu Bekir radıyallahu anh da Urve'nin böyle perişan olduğu, malını kaybettiği bir sırada kimse borç vermez. 1'e 10 faizle verirken Karz-ı Hasen gibi bedelini ödeyip ona iyilik yapmış bir insan. Ebu Bekir konuştu deyince şöyle bir dönüyor, arkasına bakıyor. Ondan çok iyilik gördüm, bir şey diyemeyeceğim diyor. Yani kafa da tutamıyor, diklenemiyor. Bu arada yine konuşurken, tabii bunu bilerek yaptığını sonradan anlıyoruz. Tesadüfen yapmıyor bu tarz ve üslubu. Efendimizin sakalına dokunuyor. Böyle hafiflik alametidir. Konuşan kişinin, karşıdakinin sakalına dokunmak bir hafif, onu hafife almaktır. O elini bir daha uzatırsan bileğinden keserim diyor. Bunu kim söyledi deyince bir bakıyor ki Hazreti Muhiretü Sakafi, yani amcasının oğlu, şaşırıyor. Öz yeğeni müdahale edince. Sonra Urve bir şekilde kendisiyle konuşuyor. Büdeyle söylediklerini söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu gerisin geriye Mekke'ye gönderiyor. Mekke'ye geldiğinde çok acayiptir kıymetli dostlar. İçinde ona karşı, Efendimiz'e karşı büyük bir saygı duyuyor. Hatta Ebu Süfyan, oradakilerden bazıları Urve'yi görünce Urve'nin yüzü değişmiş. Galiba Müslüman oldu diyorlar kıymetli dostlar. Urve'nin yüzü değişmiş. Geliyor diyor ki bakın ben size söyleyeyim. Bu adamla savaşmayın. Ben bunca saltanat gördüm. Bunca sultan, bunca komutanın etrafında insan gördüm. Kendisini bu kadar seven, bu kadar kendisine canlarını feda etmek için hazır bir topluluk görmedim. Sanki konuştuğunda yer gök susuyor ve o zatı dinliyor. Bir kıl hareket etmiyor. Elimi uzattım, şöyle yaptım, Ebu Bekir anında cevap verdi. Şöyle bir hareket yaptım, öz yeğenim beni tehdit etti. Ben size söyleyeyim, bu insanla savaşırsanız helak olursunuz diyor. Ya ne yapalım? Siz bildiğiniz gibi yapın. Bu söz çok tesirli olduğundan seni sihir yapmıştır falan diyerek Efendimizin o güzel tebliğini değil, sihir yaptığını söyleyerek karartmaya çalışıyorlar. Velhasıl netice şuraya geliyor kıymetli dostlar. Ebu Süfyan, Süheyl bin Amr'ı sulh yapmak için gönderiyor. Ortada savaş yok ama bir anlaşma yapacaklar. Nedir sulh? Sulhun maddeleri çok ağır. Ama Süheyl bin Amr çok şiddet hükümlerle Efendimiz'e gelecektir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bekliyor. Kimi gönderdiler? Süheyl. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Süheyl mi? İnşallah işimiz kolaylaşacak. Efendimiz tabir ediyor. İsim tabir ediyor. Rüya tabir eder gibi. Çünkü Süheyl, kıymetli dostlar, kolaylık demek. Süheyl de güzel kolaylık. Az bir kolaylık, kıymetli kolaylık demek. Sahabi tabi bekliyor ne olacak diye, anlaşma teklif ediyor. Bu sene gelmeyeceksiniz. Daha sonraki seneler umreye gelişinizde anlaşarak geleceksiniz. 10 sene kesinlikle birbirimize savaşmayacağız gibi zahiren bakıldığında çok güzel maddeler var. Fakat bir ağır madde daha var. Bizden biri Müslüman olur da size gelirse bizi iade edeceksiniz. Ama sizin içinizden birisi kafir olursa, yani dininden dönerse ve bize gelir de sığınırsa biz size iade etmeyeceğiz. Sahabe-i kiram bu sözü asla kabullenemiyor. Hele Hazreti Ömer Efendimiz artık hiddetine, celaline mani olamayacak şekilde geri duruyor. Ve asabiyetini aşikar bir vaziyette gösteriyor. Peki diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu anlaşmaya da peki. Yazılmaya başlanıyor. Yazılmaya başlanırken daha İlk başında da bir hakaret var aslında. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'le Süheyl bin Amr arasındaki anlaşmadır yazılacak. Hattat Hazreti Ali. Hattat Hazreti Ali. Rahman ve Rahim olan Allah ismini kabul etmiyorlar. Bismikallahümme. Sonra devamında da Abdullah'ın oğlu Muhammed ile Süheyl bin Amr arasındaki anlaşmadır deyince Muhammedur Resulullah kelimesini yazan Hattat Hazreti Ali ben bunu silemem ya Resulallah. Elim gitmiyor diyor. Peki diyor ya Ali. Göster, ben sileyim. Hazreti Ali Efendimiz gösteriyor. Efendimiz de mübarek tükürükleriyle onu siliyorlar. Ve anlaşma yapılıyor. Fakat ne oluyor? Gelin bunu daha sonraki sohbetimizde dinleyelim. Hattat'tan söz açılmışken, kıymetli Hattat'ımızın hat silsilesi de biliyorsunuz, dört büyük halifeye dayanır ve Hazreti Ali Hattat'ların da piridir. Yani bu bir yazıya bakıp bir insan Hazreti Ali Efendimiz'i hatırlasa yeridir. İşte Ali'yi sevenler de hatla uğraşırlarmış eskiden Osmanlı'da. Hattat'ların piri Hazreti Ali diye. Mensur ismi yazıyor efendim, Mensur. Allah Teala tarafından nusret edilen, ona yapılan yardımı kimsenin akıl erdiremediği ve yardım ettiği zaman da kimsenin karşısında duramadığı, kendisinden bir yardım geldiği zaman da bir kişinin muzaffer olduğu, o muzafferiyete vesile olan kişi. Mansur, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden. Türkçemizde Mansur olarak da geçen aynı kelimedir. Cenab-ı Hak nusretini bizlere nusreti peygamberiyle ve muhabbeti peygamberiyle daim eylesin efendim. Sizleri muhabbetle selamlıyoruz ve selam.